Merhaba, ben Mirgün Cabas. Can Kozanoğlu ile birlikte bugün Elif Ayiter'i ağırlıyoruz. Kendisiyle dijital tasarım, dijital sanat konularını konuşacağız. Elif Ayiter, Sabancı Üniversitesi'nde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümünde öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Siz kendinizi yaptığınız işlerden ötürü dijital tasarımcı olarak tanımlıyorsunuz ya da tasarımcı olarak tanımlıyorsunuz.
Evet.
Ama az önce konuştuk, belki sınırlarını bu söyleşi sırasında tekrar çizeriz. Yaptığınız, ürettiğiniz şeyler tasarım olmakla birlikte acaba bazı yerlerden sanat alanına da, dijital sanata da kayıyor mu kaymıyor mu? Bu üzerine konuşabileceğimiz bir şey. Tasarımın ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ama dijital tasarım dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor?
Şimdi tasarımdan ayrı bir şey olarak bir defa anlamamamız gerekiyor. Yani bu dijital olduğu vakit bu bir araç sadece. Yani bilgisayarla üretiliyor ya da işte bir takım başka da hardware'lerle falan da üretilebilir. Ama bunlar sonuçta sadece araç. Yani bilgisayar olmadan önce kağıtla kalemle yapılan iş bilgisayar olduktan sonra da elektronik yöntemlerle yapıldı. Tabii ki o araç çok zenginleşti. İşi çok çeşitlendirdi. Eskiden mesela tamamen ayrı düşündüğümüz mesela diyelim sesle görüntüyü birleştirdi vesaire vesaire. Ama sonuç itibariyle yani sanat için de bu geçerli, tasarım için de geçerli. Bunlar kendi başına düşünülecek şeyler değil. Yani.
Ama araç içeriği biraz belirlemiyor mu?
Bir dereceye kadar. Yani şimdi zaten içerik üretmek diye bir mesele var. Yani sanatta da tasarımda da içerik üretimi diye bir mesele var. O tasarımda yani sanatla tasarımın hani nasıl tanımlarız diye düşünecek olursak sanat problem yaratma mesleği. Tasarımda problem çözme mesleği. Yani aralarında hani ikisi de görsel malzemeyi kullanıyor, ikisi de ses kullanıyor, onu kullanıyor, bunu kullanıyor ama hani temel ayırt edici özellik sanatçı dediğiniz insanın problem yaratması gerekiyor. Tasarımcının ise problem çözmesi gerekiyor. Şimdi o tasarımcıya problem genellikle bir başka şahıs tarafından veriliyor. Yani müşteri dediğimiz o çok korkunç bir yaratık var. O bize problemi getiriyor tasarımcıya ve tasarımcı da oturuyor ona göre bir çözüm üretiyor. Burada bu
müşteri problemi sanatçıdan mı alıyor? Pardon, sözünüzü kestim. Müşteri problemi sanatçıdan mı alıyor?
Bazen olabilir tabii ki. Yani çünkü sanatçının yarattığı problem hani umuma ait bir şey. Hani topluma ait bir şey ama toplumda problem haline gelmiş bir şey. Bir noktada müşterinin ürününe de yansıyabilir ve ona göre yani böyle endirekt bir şekilde bir hani birkaç kademede tabii ki o bağlantı kurulabilir. Ama hani sanatçının hani ideal olarak hiç öyle şeyleri düşünmeden kendi kendine zaten arıza bir adamdır. Arıza olarak dolaşıyordur ortalıkta. Zaten problem yaratıyordur. Sürekli yaratıyordur. Ve de onu da sonra işte sanat olarak bir şekilde vücuda getirmesi beklenir. Yani her zaman öyle mi oluyor falan. Bunlar tabii ayrı konuşma yazıları
şimdi
ama.
Tasarım, dijital tasarım arasındaki farkı sordum, söylediniz. Şimdi biraz daha zor bir soru sorayım. Dijital sanat nedir o zaman? Yani o zaman da şey diyemiyoruz. Sadece dijital araçlar kullanılarak üretilmiş sanat diyemiyoruz. Çünkü aynı zamanda dijital sanat, dijital mecralar, mediumlar kullanılarak sergilenen, sahnelenen, gösterilen şey bir yandan.
Şimdi iki türlü düşünebilirsiniz. Yani bir internet sanatı olarak düşünebilirsiniz. O zaman bu özel olarak internet için üretilmiş ve internette sergilenmesi ve tüketilmesi beklenen bir nesne olarak düşünebilirsiniz bunu. Ya da dijital teknolojinin kullanıldığı ama gerçek mekanlarda yani sergi mekanlarında, fiziki mekanlarda gösterilecek iş olarak.
Yani iki boyutlu olabilir, üç boyutlu olabilir ve video olabilir, ses olabilir.
Pek çok şey olabilir.
Efekt olabilir.
Pek çok şey olabilir. Yani şimdi hele bir de tabii üç boyutlu baskı teknolojileriyle falan filan. Ayrıca da hani benim şahsen ahlaken hiç doğru bulmadığım ama mesela bioart diye bir şey var. Şu anda pek bir konuşulan dünyada yani canlılar üzerinden. Dijital müdahalelerle canlıları değiştirmek, dönüştürmek vesaire vesaire yani öyle şeyler de yapılabilir. Yani bayağı bir limitsiz bir alan aslında. Ama gene yani bunun hani dijital sanat esas hani büyük sanat diyelim neyse yani sanat diyelim ondan ayrı düşünülebilecek bir şey değil. Yani sadece kullandığı araçlar çok daha çeşitli. Ve bir de bugün zaten mesela Biennale falan gidin. Yani içine bir şekilde dijitalitenin bulaşmadığı çok az iş görüyorsunuz. Yani hepsinde bir şekilde bir yerinden dokunuyor ya da çoğunda hepsinde demiyorum.
En azından yanına bir ekran konuyor. Falan. Bir enstalasyon yapılıyor.
Aynen. Aynen.
Peki şunu söyleyebilir miyiz? Yani dijitalin devreye girmesiyle birlikte sanatçıların üretimleri giderek daha da kişiselleşti. Daha kişisel, daha mikro meseleler, kendi zihinlerini meşgul eden daha küçük ve daha öznel şeyler daha fazla karşımıza çıkmaya başladı. Ve bunun sonucu olarak da alımlanması, algılanması zorlaştı sanat eserlerinin diyebilir miyiz?
Zannetmiyorum. Belki internette, internet için yapılan, özellikle internet için yapılan yani adamın biri o tutuyor sadece internette hani adeta kendisi için ama sonra da işte zamanla başka bir takım insanlar da geliyor, görüyor falan. Hani o tip işlerde o dediğiniz çok kişiselleşme olabilir. Çünkü hani bir şey takıntısı yok. Hani ben falan Biennale bunu sokacağım falan işte kuruluştan fon alacağım da işte bilmem ne yapacağım falan öyle o tip dertleri olmadığı için orada böyle çok kişisel bir dünya oluşabilir ama ötekinde yani gerçek hayatta fiziki hayatta sergilenecek işlediğiniz vakit orada bence o kişiselleşmeden çok ciddi tam tersine uzaklaşma var tabii. Çünkü bir işte bir bu yani siyaset için kullanılıyor bu terim ama sanat için de son derece geçerli bu. İngilizce söyleyeceğim, Türkçesini bilmiyorum. Overton Window diye bir şey var. Yani özellikle medya için kullanılan, siyaset bağlamında medya için kullanılan bir kabul edilebilir bir diskur alanı. Ve onun dışına çıkılamıyor olması. Bu sanatta da var. Yani sanatta da işte ve o yıldan yıla ya da işte 10 yıldan 10 yıla falan değişen, yenilenen bir takım işte kabul edilebilir konular, diskurlar falan var. İşte kimisi mesela diyelim çevre diyelim.
Cinsiyet.
LGBT. Diyelim LGBT'yi diyelim. İşte
kentleşme.
Diyelim. Yani pek çok çeşitlendirebiliriz bunu. Onların dışında bir şeyi yani o Overton Window'un dışında kalan konularda bir şeyi böyle bir büyük bir uluslararası sanat etkinliğine falan sokmanız bence zordur. Yani ben şahsen denemedim. Benim hiç öyle bir şeyim yok. Yani ben öyle bir kulvarda değilim. Ama tahminim çok zor olacak.
Ama o zaman dijital sanat ya da dijital tasarıma yönelenlerin, burada sanat demek daha doğru, nispeten daha özgür olduklarını da düşünebiliriz bu bağlamda.
İnternet tarafında evet. İnternet tarafında evet. Ama öbür tarafta zannetmiyorum. Ama zaten bu hani şeyle de beraber düşünmek lazım bunu yani dünyada genel olarak hani biz hep burada Türkiye'de kendi dünyamıza çok odaklanıyoruz ama dünyada genel olarak büyük bir sıkışma var düşünce özgürlüğü konusunda, basın özgürlüğü konusunda, ifade özgürlüğü konusunda işte mesela bu kötü konuşma, bad speech hikayesi mesela falan filan yani birçok şeyin sansürlenmesi. Google'da, YouTube'da algoritmalarla pek çok şeyin sansürleniyor olması falan filan. Yani o dünyada genel o siyasi sıkışma bence sanata da damgasını vuruyor.
Ama bildiğimiz klasik anlamda siyaset kadar siz dar çevrelerin baskısından da bahsediyorsunuz. Yani merkezi otoritenin baskılamasından çok mesela belli bir sanat çevresinin bir insanı yeterince duyarlı görmeyip baskılaması, ama işte söylemini onun, beğenmeyip baskılaması.
Ama işte o gibi. Da onun uzantısı. Yani o dar çevre dediğiniz o kadar da dar olmayabilir. Yani buradaki bir lokal bir sanat etkinliğinin işte o penceresini belirleyen ne bileyim ben New York'taki şey olabilir. MoMA olabilir. Yani oranın yöneticileri olabilir. Yani çok uluslararasılaşmış bir şey bu. Ama bu dijital sanatla ilgili değil yani bu bütün sanatla ilgili. Böyle bence bir kapanma, daralma, konuşulabilinir ya da üretilebilinir şeylerin hani şeyinin skalasının çok daralmış olması diye bir şey ben kendi hayatımda gözlemliyorum. Yani kendi yaşam süremde demek istiyorum. Yani ben 30'lu yaşlarımı New York'ta geçirdim. Ve de mesela ben 30 yaşındayken New York'taki sanat hani şeyi dünyası hani galerilerde sergilenenler vesaire falan o çeşitliliği mesela hatırlıyorum ve bugün onu görmüyorum. Yani bugün
oysaki dijital çağda tersini beklemez miydik?
Beklerdik ama işte öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Yani bu bir taraftan bu dijitalite müthiş pencereler açtı yaratıcılık anlamında. Kullanan kullanıyor. Yazılımlarla bunun ilgisi var. Yani yazılımların insan zihninde müthiş pencereler açıyor. Özellikle Photoshop dediğimiz yazılım. Yani Photoshop böyle bir büyülü kutu gibi bir şeydir. Yani size aklınıza hiç gelmeyen şeyleri getirir aklınıza siz orada iş üretirken. Yani sezgisel düşünmeyi ya da işte ilişkiler içerisinde düşünmeyi, serbest çağrışımla düşünmeyi. Yani Photoshop mesela bunları hakikaten teşvik eden çok tuhaf, çok enteresan bir yazılım.
Ve daha fazla deneme yanılmaya izin veriyor tabii.
Sonsuz.
Maliyetsiz bir şekilde.
Sonsuz, maliyetsiz. Yani bugün zaten yani bir işte tarihçe şeyi var, tebi var. İşte orada bine kadar mı ne çıkabiliyorsunuz yani adım olarak. Hı hı. Ama o hep öyleydi. Yani ben 1992'den beri kullanıyorum Photoshop'ı. O zaman yoktu öyle bir şey. Ne yapıyorduk? Başka isimle kaydediyorduk. Ara kayıtlar alıyorduk. Ondan sonra da o gene o elimizde bütün o tarihçe oluyordu. Hata yapma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Ya da hatanın maliyetini yok ediyor. Düşürüyor bile değil. Yok ediyor. Hı hı. Ve o zaman da tabii ki sizi çok daha deneysel kılıyor. Sonra tabii mesela eskiden olmayan ve internetle beraber hayatımıza giren özellikle son 5-10 yılda hayatımıza giren inanılmaz bir şey kaynakça olanağı var. Yani şimdi mesela ben hani hocalık macerasına başlamadan önce reklam ajanslarında art direktör olarak çalıştım. Bu hangi yıllar? 1980'ler. Bizim o zamanlar işte böyle bir iki tane fotoğraf kataloğumuz vardı. Oradan böyle dünyanın parasına bir fotoğraf sipariş edilir bilmem ne. Şimdi bir stok fotoğraf siteleri var internette. Hakikaten aklınızı oynatırsınız. Biliyorsunuzdur gerçekten, muhtemelen.
Ha. Biz de medyada çalıştığımız için.
Aynen. Ya da işte sırf fotoğraf değil, aynen akıl almaz ses siteleri bedavaya indirebileceğiniz akıl almaz vektör siteleri.
Bir de şeyler var. Esinlenmek klip için kullanabileceğiniz taglerle arama yani Instagram'da mesela tagle aradığınız aynen zaman öyle, bir temayla ilgili. Tabii. Karşınıza tabii, milyonlarca tabii, referans
tabii
çıkıyor.
Tabii ki ben hani orada Instagram'a bile gitmem de Google Images'a giderim. Hı-hı, yani.
Ya da yani.
Yani hakikaten şeytanın aklına yeni fikir getirir yani. Bunlar yoktu. Bunlar ve bunlar müthiş bir katkı sundu. Yani ama kıymetini bilene. Yani herkes bunları bu şekilde kullanıyor mu? Hayır kullanmıyor. Yani mesela hani Photoshop'un kardeş yazılımıdır Illustrator. Illustrator hiç sezgisel bir yazılım değildir. Yani Illustrator'da önceden ne yapmak istediğinizi bilerek başına oturmanız lazım. Photoshop öyle değil. Yani Photoshop'ta boş sayfa açıp iki tane resim sürükleyip falan bir abi bakarsınız bir şey olmuş.
O zaman Illustrator biraz daha klasik sanata yakın insan istiyor.
Aynen öyle. Klasik çizime diyelim. Yani ben göbeğim çatlıyor kendi öğrencilerime. Çocuğum şu Illustrator'ı bırakın şu Photoshop'a gidin. Çünkü bu çok iyidir.
Öbür daha kolay geliyor peki öğrenciye.
Hayır işin enteresan tarafı o daha zor bir yazılım. Ama bir korku mudur? Bir hani bilinmeyen karşısında bir hali midir bilmiyorum. Ama mesela yani Photoshop'ı hakikaten böyle bir zorluya. Ha sonra öğrendikten sonra bayılıyorlar. Ama hani ilk şey o değil. Yani vay burada bir şeyler deneyelim falan. Yani o eğer dijital mecrayı ister sanat ister tasarım o mecrayı hakikaten doğru kullanacak olan insanın maceracı olması lazım. Vakit harcamaya gayet açık olması lazım. Hani ucu açık gitmesi lazım. Yani ille de bir
deadline'ın olmaması gerekiyor.
Gibi evet aynen öyle.
Ama maceracılık herhalde mağara duvarına resim çizen adamdan beri aynen gereken.
Aynen. Tabii işte mesele zaten orada.
Peki şimdi bütün bunları insanların gerçek açık kimlikleriyle üretim yaptıkları, tasarım deyin, sanat deyin, açık kimlikleriyle üretim yaptıkları alan için konuştuk. Bir de dijital dünyanın getirdiği örtülü kimliklerle çalışma imkanı var. Buradan nereye geleceğiz? Sizden izin aldık, sorabilir miyiz de kayıttan önce. Elif Ayiter diye konuştuk şu ana kadar ama bir de Alpha Aware'siniz. Second Life'da.
Evet.
Böyle bir sanal dünyada üretim yapma imkanı da var dijital teknolojiyle. Var. Hem tasarım hem sanat. Siz de sanal dünyada kendinizi think maker olarak tanımlıyorsunuz. Evet. Nasıl çevirelim? Şey yapıcı mı?
Şey yapıcı. Eşya yapıcı.
Eşya yapıcı.
Nesne yapıcı.
Nesne yapıcı aslında herhalde en doğrusu. O insanın üretimini nasıl etkiliyor? Yani bir örtülü kimlikle sizin üzerinde çok durduğunuz, dün akşam iki makalenizi okudum, avatar kavramıyla falan da bağlantılı olarak. Böyle alanlarda üretim yapan insanın ufku daha mı açılıyor, daha mı kendini tutuyor nedir?
Yani genelde ne oluyor onu bilemem ama kendimde ne olduğunu bilebilirim. Ve bir de tabii ki benim Second Life'da çok yakın arkadaşlarım var. Onlar da üretim yapıyorlar. O Second Life'da onun hani adı, kibar adı content creation. Sanat denmiyor ona. Content creation deniyor. Yani içerik üretimi.
İçerik üretim
meselesi oluyor. Ve Second Life'ın ve bence pek çok şeyin dijital dünyada pek çok şeyin anahtar kelimesi oyun. Oyun oynuyoruz. Ve ama oyun oynarken bir taraftan o oyunu oynayabilmemiz için gereken araç gereç var. Yani kılık kıyafet var, ev var, işte mobilya var, şu otomobil var, tekne var, uzay gemisi var, ne bileyim var var var. Ve bir de tabii ki avatarın kendi kimliği var. Bunların da yaratılması gerekiyor. Şimdi Second Life bir oyun, yani bir bilgisayar oyunu değil, bir bilgisayar ortamı. Dolayısıyla da sistem size hiçbir şey vermiyor. Sistem sizi son derece çirkin bir yaratık olarak boş bir toprak parçasının ortasına oturtuyor. Ve ondan sonra sizin önce o çirkin yaratıktan başlayarak kendi kimliğinizi, yani görsel kimliğinizi oluşturmanız gerekiyor. Ondan sonra o üzerine atılmış olduğunuz toprak parçasını kiralıyorsunuz tabii, o bedava değil. Ondan sonra da ondan bir dünya oluşturmanız gerekiyor. Yani bir ben hani o yazıyı gördünüz mü bilmiyorum ama orada bir başka bir alandan bir kuramcının bir terimini çaldım. Story world diyor, yani öykü dünyası. Second Life'daki bütün hikaye işte o öykü dünyalarını oluşturmak ve sonra da o öyküleri uydurmak. Bazen dünya o öyküyü uyduruyor, bazen öykü dünyayı uyduruyor falan ve sonra da orada eş dostla oyun oynamak.
Ama yalnızca oyuncu değil, oyun kurucu oluyorsunuz.
Aynen. Hem oyun kurucu oluyorsunuz, hem oyuncu oluyorsunuz. Hem de o oyun için gerekli bütün alet, edevatı, kılık, kıyafeti ve kendi görüntünüzü ve o görüntü de birden fazla olabilir, çoklu bir kimlikte olabilirsiniz. Yani Second Life'da 4-5 tane, mesela benim 5 tane account'um var Second Life'da. 5 tane avatarım var. Bunların her biri ayrı bir kişilik. Yani o Alpha Aware ben. Yani o benim. Yani o benim 30 yaşında ve 20 kilo daha zayıfkenki halim. Kendime de benzetmeye çalıştım falan elimden geldiği kadar. Ama o öbür dördünün hiç benimle alakası yok. Bir defa zaten bir tanesi erkek. Bir tanesi bir hayvan. Bir furry diyoruz ona. Bir tanesi, daha doğrusu ikisi, hiç hoşlanmadığım iki tane kadın.
Sonradan mı hoşlanmamaya başladınız? Hoşlanmayarak mı yarattınız?
Hayır, sonradan hoşlanmamaya başladım. Yani onlar başka bir nedenlerle falan yaratıldı. Fakat sonradan hiç hoşlanmadığım halde bunlarla ilişkide olmak çok hoşuma gitti. Kavga, dövüş.
Peki onlar tasarım yapıyorlar
mı? Evet, evet. Hepsi? Şimdi bütün hikaye...
Hayvan da yapıyor mu?
Hayvan da yapıyor. Bütün hikaye zaten o. Bir dükkan. Benim Second Life'da bir dükkanım var. Bir moda tasarımı dükkanım var. Alpha Tribe bunun adı. Çünkü işte Alpha Aware birinci avatar ama Alpha aşireti. Ve bu beş tasarımcı, bunlar beş tasarımcı. Her biri orada kendi bir kişisel bir çizgisini sürdürüyor. Yani mesela o hayvan olan daha ziyade böyle hayvan insan karışımları falan üzerine bir ihtisaslaşması var. İşte erkek olan Grafo, onun daha böyle karanlık, işte cyberpunk falan filan gibi şeylere merakı var. O hiç hoşlanmadıklarımdan bir tanesi, böyle gayet feminen, çiçekli, floral falan, böyle bir falan öyle bir şeyler yapıyor. Ve hani şu anda tabii dinleyiciler görmüyor kılığım kıyafeti, ama ben normalde siyah ve gri giyerim.
Şu anda öylesiniz.
Şu anda da öyleyim. İşte evimde de her şey siyah ve gridir aşağı yukarı. Bir tane çiçek falan bulamazsınız. Ama bu Ziyamara, bu hatunun adı, avatarın adı. Ziyamara işte böyle çiçekler, miçekler falan filan. Böyle bir tip. Benim hani 180 derece tersim ve üstelik de gayet şey, böyle üstten ders verici falan, böyle herkese eleştiren böyle beter bir şey. Öbürü de, o da daha ziyade akıcı şeyler üzerine ihtisaslaşmış vaziyette, böyle dökümlü mökümlü bilmem ne. Ondan da hiç hoşlanmıyorum.
Peki şimdi siz en başta dediniz ki bunu böyle bir kayıt olarak söylediniz. Ya ben dijital sanatçı değilim, tasarımcıyım dediniz. Second Life için yaptığınız şeyleri de tasarım olarak adlandırıyorsunuz.
Evet. Mimari ya da moda tasarımı.
Mimari ya da moda tasarımı.
Ya da coğrafya tasarımı.
Hı-hı, onu da yapıyoruz. Evet. Hatta karakter tasarımını da yapıyorsunuz karakter aynı zamanda. Evet. Ama mesela gördüklerimden bir tanesi şöyle bir şeydi. Oraya o karakterlerden bir tanesinin kıyafetleri için mesela Mayakovski şiirleri kitabından,
evet,
onun sayfalarını kullanarak kıyafetler tasarlamışsınız. Sonra onu mimariye de galiba ya da çevreye de uygulamışsınız. Doğru mu?
O şöyle oldu. O ben Second Life için de hemen hemen hiç komisyonlu iş yapmadım. Bir istisnası odur. O orada gördüğünüz şey. Bir 1916'ydı galiba, Rus Kültür Bakanlığı ve British Council ortaklığında Rusya'da çok büyük bir Russian Avantgarde diye bir sergi açıldı. Manej diye bir yer varmış Kremlin Meydanı'nda, işte oranın en büyük.
Geçen yıl da ona benzer bir sergi burada açıldı.
Evet, ama onunla bir alakası yok. Yani evet, o bağlantılı değil. Bu başka bir şey. Ve bu serginin tasarımını Peter Greenaway yaptı. Peter Greenaway Second Life'da. Karısı Saskia, o da Second Life'da ve karısı da benim orada da gayet, hani arkadaşım diyemeyeceğim ama hani görüştüğüm insanlardan birisi.
Çok var. 2016.
2016.
Siz 1916 dediniz, ben bir yok, tarihi şeye mi gittim? Güncel bir organizasyon.
Özür dilerim, 2016 tabii. Ve de Saskia 6 tane Second Life'lı orada işte content creation yapan, içerik üreten ve tanınmış, oranın tanınmış şeyini buldu, avatarını buldu. Onlardan biri de bendim. Ve de bize Second Life'ın içinde bu sergide çok dev ekranlara yansıtılan bir dünya kurdurttu. Ve de onun bir parçası da benim o yaptığım işti. Ama ben de ukalalık sonsuz, en baştan bir şart koydum. Dedim ki ben sadece ve sadece Elly Siskin ile ilgilenirim. Çünkü ötekiler benim çok ilgimi çekmiyor. Yani Rodchenko, Tatlin falan filan, tamam iyi güzel hoş, ama yani benim hani görüntü dünyama çok hitap etmiyor. Peki tamam, sen Elly Siskin ile çalış dediler. İşte bu Elly Siskin'in bir prawnları var, bir çizimleri var. İşte onlardan bir tanesini bir binaya çevirdim. Çok büyük zorlukla. Olmadı da tam. Çünkü Elly Siskin onu yaparken etrafından dolaşıp dolaşıp çizmiş ama üç kağıt yapmış. İçerideki nesneleri oynatmış meğer. Dolayısıyla şey edemiyorsunuz. Yani tam aynısını yapamıyorsunuz. Ve bir de işte o arada bu Elly Siskin'in bir o zamanlar bir Güneş Üzerinde Zafer diye bir opera yapıyor bunlar. O hiçbir zaman sahnelenmiyor ama işte muazzam bir faaliyet ve Elly Siskin de bir takım tiyatro kostümleri yapıyor. Ama bu tiyatro kostümlerini giyen aktörler onları taşıyamaz, çok ağır vinçlerle hani hareket ettirecekler falan, böyle bir çılgın bir şey. Ve de ben işte onları, ama aynısını, yani orada aynısını yapabildim. Yani Elly Siskin'in çok detaylı çizimleri vardı. Hatta Elly Siskin'in kızı bana bir PDF yolladı bu şey için. Rusya'dan. Çok büyük, dev boyda çizimler. Ve de ona baka baka onların tıpatıp aynısını yaptım.
Şimdi şu soruyu çok güzel background'unu anlattınız. Şu soruyu
ama yani istiyorum. O gerçekten bir tasarım işiydi. Çünkü bir siparişti. Ve de ben de o siparişin karşılığında hani para da aldım.
Peki söyleyeyim. Bir tasarım gösterildiği ortama bağlı olarak salt yalın bir tasarım olmaktan çıkıp sanat eserine dönüşebilir mi? Her tasarım için bunu söyleyebilir miyiz?
Hayır, söyleyemeyiz.
Sizin yaptığınız işler için sanki söyleyebilirmişiz gibi geliyor bana.
Bazıları için söylenebilir. Bazıları işte bağlamına bağlı. Yani yayına başlamadan önce, kayıda başlamadan önce konuşuyorduk ya. Yani işte tamam, o benim yaptığım şeyin videosu hani gerçek hayatta bir galerinin duvarına yansıtılırsa sanat mı olur? Yani sanat olabilir ama hani şeyi var mıdır, karşılığı var mıdır toplum içinde falan, bunları tabii ki o zaman düşünmek gerekir. Yani tasarımla sanatı gerçekten ayıran şey o başta söylediğim, ya da söyledim mi hatırlamıyorum. Problem çözme, problem yaratma hikayesi. Yani ama şöyle bir şey var. Şimdi bu dünyadaki ünlü tasarımcılar... bunu ben öğrencilerime söyleye söyleye dilimde tüy bitiyor. Dinleyen yok. Bir defa da buradan söyleyeyim. Dinlerler.
Kayda geçsin.
Kayda geçsin. Hani bir sabah 9 akşam 6 müşteri için çalışır. Ama sonra akşam eve geldiği için kendi için çalışır. Eve gelir, oturur ve de kendisi için iş üretir. Bu hani Türkiye'deki ki çok iyi tasarımcılar da böyledir. Dünyada da böyledir. Ve de o zaman baktığınız vakit yani tamam, mesela ne bileyim Neville Brody gibi bir adama bakın, grafik tasarımcı. Tamam işte normal müşterileri var, onlar için gün boyunca iş yapıyor. Zamanında, şimdi artık Royal College of Art'ın başında, ama sonra akşam eve geliyor ve müthiş inovatif, sadece kendisi için ve problem çıkartan, problem yaratan font tasarımları yapıyor. Ve Neville Brody hani o zamanlar Macromedia diye işte bir şirket, onun mesela işte ambalaj tasarımları. Ondan meşhur olmadı Neville Brody. Kendisi için yaptığı işlerden meşhur oldu. Ya da mesela bir başka bir örnek, yine şu anda hani dünyadaki yaşayan en büyük grafik tasarımcı olduğu hani aşağı yukarı herkesin anlaştığı David Carson. Şimdi David Carson bir defa otodidakt. Herhangi bir formel tasarım eğitimi almış bir insan değil ama kendine müthiş bir tasarım eğitimi vermiş bir insan. O eğitim olmadan olmaz. Ne tasarım olur ne sanat olur, onu bir daha da bir tekrarlayayım. Ama şimdi David Carson işte böyle iki tane, özellikle en başta biri Reagan, öbürü Beach Culture. Müthiş şey içerikli, sert içerikli, tamamen problem çıkartmak üzerine kurulu iki tane fanzinin tasarımıyla ünlü oluyor. O arada gündüzde lise öğretmeni bu arada. Gece bir siparişle yapıyor bunları aslında. Yani bu Beach Culture işte orada böyle bir hippie grubu falan, 80'lerde bu hippie grubu gibi birileri buna geliyorlar. İşte biz böyle bir fanzin çıkartmak istiyoruz, yapar mısın? Ama hani onların akıllarındaki çok daha böyle hani surf murf falan, böyle daha bir hoş bir şey. Bu böyle ve görüntüyle yaratıyor. Yani tipografik kullanımı, o tipografiyi bölmesi, işte içine bir takım grunge elemanlar koymasıyla falan müthiş aykırı. Ve yani o sörfçülerin dünyasını ters döndüren bir arıza olma haliyle bir iş üretiyor. Yani iyi tasarımcılar, büyük tasarımcılar her zaman kendileri için iş üretirler. Ve o zaman da hani süreç şöyle olur. Problemi çıkartırsınız, sonra da problemi çözersiniz. Ya da bazen de problemi çözemezsiniz.
Peki daha somut bir örnek üzerinden sorayım. İki makalenizi okudum demiştim. Birisi Borges'in Alefi'den yola çıkarak... çok mu iddialı olur öyle söylemek bilmiyorum. Neredeyse bir evren tasarlamaya giriştiğiniz iş. Siz orada Borges'in çıkardığı problemi çözmeye çalışıyorsunuz. Oradan yola çıkarak kendiniz yeni bir problem mi yaratıyorsunuz? Yani arıza Borges mi, siz misiniz daha somut?
O şöyle oldu. Ben o işi Borges'ten, Alef hikayesinden onu okumadan çok önce yaptım. Şimdi o işin o işteki hikaye şu. Çok sevdiğim bir arkadaşım var benim, Lanfranco Achetti adında. O İngiltere'de bir sergi açıyordu ve serginin teması şuydu: gözle görülemeyecek kadar küçük sanat eserleri. Yani minyatür, ama hani gerçek minyatür, yani büyüteçle ancak görebileceğiniz kadar küçük minyatürler. Ve bana da geldi, dedi ki ya dedi sen dedi Second Life'da, daha onun bir yan dünyası vardır, OpenSim. Second Life teknoloji olarak o kadar küçük bir şey yapmaya izin vermiyor. Gözün göremeyeceği kadar küçük bir şey yapsana dedi. Sonra dedi bunu dokümante edelim dedi, sergileyelim dedi. Ve ben de yaptım. Ondan sonra yani o iş yapıldı, sergilendi, bilmem ne oldu. Hatta ben sonra onu büyüttüm. Böyle bir adanın bir yerine koydum falan filan. Sonra neden sonra, yani bir sene sonra falan, bir tesadüfle karşıma Alef hikayesi çıktı. Ve Alef hikayesi çıkınca işte o küçücük şey ama onun içinden bütün dünyayı görüyorsun.
Evrenin her noktasının göründüğü tek nokta.
Evrenin her noktasının göründüğü tek nokta. O zaman böyle birdenbire taran dedim. Ya bir dakika, bu benim yaptığımda hani acaba öyle. Bir de orada şöyle bir şey oldu. Tam da o sırada benim bir şeyde Second Life'da çok yakın arkadaşım, bu tanınmış bir bilim adamıdır aslında. Münih'te Ludwig Maximilian Üniversitesi'nin Neuroscience, nörobilim şeyinin şefi, bölümünün, Stefan Glasauer diye birisi. O da ama Second Life'da iş yapıyor. Çok yakın arkadaşım. O da bir zaman makinesi inşa etti. Second Life'da çalışmıyor bu. Second Life'da çalışır ama OpenSim'de çalışıyor. Belli bir tarih ve saat girdiğiniz vakit belli bir lokasyonda, o an orada ne oluyorsa onu tekrar ekranda görüyorsunuz. Siz de avatar olarak aralarında dolaşabiliyorsunuz. Yani yazılım sizi o noktaya geri götürüyor. Ama hiçbir şeyle tabii ki etkileşime giremiyorsunuz.
Yani Second Life ortamındaki zamana mı geri götürüyor?
Second Life değil, OpenSim'de olabiliyor bu. Second Life'da yapmak mümkün değil. Çünkü Second Life'ın kodu o kadar açık değil.
OpenSim platformunda sizi bir coğrafyaya ve bir zamana geri götürüyor.
Hayır, siz bir coğrafyada duruyorsunuz. Siz ve biliyorsunuz ki orada mesela 3 sene önce 3 Kasım akşam saat 8'de bir parti olmuş. Yani onu bilmeden tabii çok anlamlı değil ama o tarihi girdiğiniz vakit o partiye geri dönüyorsunuz. O partide ne olmuş, ne bitmiş, ne kim ne konuşmuş falan hepsi orada duruyor. Yani açık, ortada konuşulanlar, aralarında özel mesajlaştılarsa onu tabii göremezsiniz ama siz böyle araları, yani siz dolaşıyorsunuz aralarında ama hiç
interakt edemiyorsunuz.
Evet, çünkü siz başka bir zamandasınız. Şimdi o zaman makinesini, o da o sırada o zaman makinesini keşfetmiş ya da işte keşfetmiş değil de yapmış. Ben de bu sefer dedim ki dedim bu hani bu benim bu küçük alet, obje, hani mesela acaba bunun içine girdiğimiz vakit hani zaman makinesiyle bir yere gidebilir miyiz falan filan gibi öyle bir paper yazdım. Ama Borges
sonradan
geldi. Çok
ilginç bir makale, yani Borges dedik, Alef dedik, konuştuk, belki çok net anlaşılmamış olabilir her yönüyle. Elif Ayiter'in Sabancı Üniversitesi'ndeki öğretim üyesi sayfasına girip oradaki yayınlar bölümünden tıklarsanız okuyabiliyorsunuz. Ben dün gece öyle yaptım, çok da ilginç, İngilizce yani... İtiraf edeyim, tamamını da çok kavrayamadım ama bayağı çaba gösterip bir kısmını kavradım sanırım. O kadar da ilginç.
Kavramışsınızdır canım.
Peki başka ne okuyalım? Nereleri ziyaret edelim? Şu dijital alemdeki bu konuştuklarımızı daha somut biçimde anlayalım, kafamızı oturtabilelim. Kendimiz üretim yapacaksak bir rota çizebilelim. Ne yapalım Elif Hanım?
Şimdi kendiniz üretim yapacaksanız, dediğim gibi yani... Onun için hani sanat ya da tasarım eğitimi, yani bu formel bir eğitimdir. Yani hukuk nasıl formel bir eğitimse, tıp nasıl formel bir eğitimse, mimari nasıl formel bir eğitimse, tasarım ve sanat ikisi ayrı, aynı şey değil. Bunlar formel eğitimlerdir. Yani 4 yıllık üniversite eğitimidir.
Ama siz sanatı yapmak için de tasarımı bilmek gerektiğini düşünüyorsunuz.
Hayır.
Değil mi?
Hayır. Hiç düşünmüyorum. Yani mesela ne bileyim, benim çok sevgili arkadaşım... Erda Aksel mesela müthiş bir sanatçıdır. Yani hakikaten olağanüstü bir sanatçıdır. Ama Erda kendine bir poster yaptı bundan birkaç sene evvel. Yok kardeşim sen bunu yapma, biz sana yapalım dedik. Yani o ille de katiyen öyle bir şey yok. Yani bu bir defa bu eğitimi almak lazım.
Ama üretim yapmak için. Yapılan üretimi daha iyi kavrayabilmek, değerlendirebilmek. Birazcık anlarım bu işten diyebilmek için.
Birazcık anlarım bu işten diyebilmek için bol bol bakmak lazım tabii ki. Yani çünkü bu sonuçta bu hani bir gelişen bir zevk. Yani ne kadar çok bakarsanız o kadar şey dersiniz. Güzel web siteleri var. Ve üstelik de hani çok övündüm ben bundan. Hani dünyadaki görebildiğim en güzel iki web sitesi de Türkiye kökenli. İşte bir tanesi Base İstanbul, öbürü Digilog. Tabii dünyada da çok güzel. Mesela My Modern Metropolis, bu tam dijital, sadece dijital tasarım değildir. Mimari de vardır bunun içinde ama bol miktarda dijital şey de gösterirler. Gene mesela sadece dijital değildir ama bol miktarda dijital üründe gösterirler. Mesela This is Colossal diye bir büyük bir sanat ve tasarım portalı vardır. İşte böyle birazcık bir hani bir ihmal edilmiş gibi duruyor ama Dezin vardır mesela. Ve ondan sonra da tabii ki sosyal medyada müthiş miktarda malzeme var.
Bakmak için.
Evet. Ve yani birazcık da hani o üzülüyorum aslında çünkü sosyal medya o kadar güçlendi ki monopoller oluştu. Ve de geri kalan internet bir şekilde hani sadece onun böyle bir uzantısı gibi çalışır bir hale geldi. Hani insanlar kendilerine web sitesi yapmıyorlar, Instagram'a fotoğraf koyuyorlar gibi. Ama Instagram'da aradığınız vakit bayağı çok iyi içerikle karşılaşıyorsunuz. Facebook'ta aradığınız vakit çok iyi sayfalar var.
Ama epey bir eleme çalışması yapmak gerekiyor. Yani.
İşte o dediğim gibi yani o böyle yani hani benim hep düşündüğüm şu, eğer bir insan giyinmeyi beceriyorsa tasarım yapmayı da becerir. Yani ama işte
umutlandık.
Bir süreçtir. Yani o öyle bir süreç var. Yani bir eğitim süreci var. Ama mesela demin anlatıyordum. Yani işte dünyanın da hani şu anda çağımızın en büyük grafik tasarımcısı da sonuçta kendine eğitmiş bir adam. Formel bir tasarım eğitimi yok. Yani demek ki bu kendi kendine de YouTube'da harika videolar var. Ama tabii bir takım anahtar kelimelerle falan tabii ki aramanız gerekiyor. Yani dijital sanat yazdığınız vakit belki karşınıza bir şey çıkmıyor da hani bir sanatçı adıyla ya da bir oluşum adıyla. Mesela Arte var ya, bu hı-hı, televizyon kanalında var mesela. Arte'nin gerçekten çok güzel sanat belgeselleri var. Ve çağdaş sanat belgeselleri tabii ki ve dijital sanat belgeselleri de var. Mesela tesadüf eseri dün derste bir tane karşımıza çıktı. Öğrencilerimden bir tanesi bellekle ilgili bir şeyler yapıyor. Memory Art yazdık Google'a ve karşımıza Arte'nin 45 dakikalık olağanüstü güzel bir belgeseli çıktı. Bellek sanatı üzerine. Ve de ben de hatta dün gece evde birazcık seyretmeye başladım. Bu gece de bitireceğim. Yani çok kaynakça var. Yani internet sadece tasarımcıya kaynakça vermiyor, seyirciye de çok miktarda kaynakça veriyor.
Hele derinleşmek isteyene dipsiz kuyu.
Oo, hiç.
Çok teşekkür ederiz.
Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Öngörülmeyen yerlere giden bir söyleşi oldu ve çok hoşumuza gitti. Çok teşekkür
sevindim.
Ederiz
çok gelip anlattığınız için.
İnşallah sığ kalmadık bu arada. Çok anladığımız bir şey. Yani senin adına konuşmayayım bugün de. Çok da anladığım bir şey değil. Ama bu sohbetten epey bir faydalandım kendi adım, onu söyleyeyim.
Evet, ben de öyle.
Çok sağ olun, eksik olmayın. Ve çok mütevazisiniz, eminim. Gayet iyi anlamışsınızdır.